Ayrım 45.
Ulan İnce Mehmet, bir daha söyle hele, bir daha. Sen eşkıya oldun diye kimin malını alıp da kime veriyorsun dedim. Ben kızınca o da indirdi. Yörüklerin ata kışlağıymış benim tarlalarım, hem de 1000 yıllık. Olsun, bana ne? Ben çil çil altınları sayarak almadım mı o toprakları? Yörüklerin aklı yok muydu? Niçin benden önce akıl edip de kendi kışlaklarının tapusunu almadılar? Ben kızdıkça o indirdi, o indirdikçe ben kızdım. Sonunda anlaştık. O benim tapuma karışmayacak, ben de sizden, ben ölünceye kadar otlakiye almayacağım. Vallahi billahi, Kur'an üstüne yemin ederim, buraya İnce Mehmet'in geldiğinden haberimiz olmadı. Yoksa göndermezdik. Cebine koy o keseyi. Battalağa kuşkulu onun gözlerinin içine bakarak altından bir çapanoğlu çıkmasın diye çekinerek keseyi koynuna soktu. Bizi bilen bilir. Biz gökteki kartallarla dövüşerek dişimizle tırnağımızla bu hale geldik. Bizi Allah'tan başka kimse yolumuzdan çeviremez. İnce Mehmet gibi çocuklar bize bir lokma bile olmazlar. Lokma olmazlar da ne demek, dişimizin kovuğuna bile girmezler. Ama öyleyse ben niçin sizden bundan sonra ölünceye kadar ot lakiye kışlak parası almayacağım? Söyle neden? Allah seni inandırsın ki onu biz buraya göndermedik. Bize gücenme ve de kusurumuza kalma. Neden mi? Çünkü siz İnce Mehmet gibi bir yiğidi kurtardınız. Kurtarıp da bu mübarek vatana iade ettiniz. Bundan dolayı ben de size minnetimi bildirmek için. Bundan sonra siz benim için İnce Mehmet gibi bir ermişi, kahramanı kurtarmış kişisiniz. Başım üstünde her zaman yeriniz var. Battalağa ikircik içindeydi. Bu adam İnce Mehmet'i gerçekten seviyor mu diye düşündü. Böyle adamlar dünyada kendilerinden başka da hiç kimseyi sevmezler dedi kendi kendine. Böylesi canavarlar öyle kolay kolay da korkmazlar. Molla Duran Efendi onun ne düşündüğünü anlamış gibi biraz acı, biraz alaylı gülümsedi. Bir insan ne kadar yürekli olursa olsun İnce Mehmet'ten korkmalı. Çünkü o ölümün ötesinde yaşıyor. Bu ne demektir biliyor musun? Biliyorum ya, İnce Mehmet öyle değil. Doğru, her zaman değil. Çoğu kez herkes gibi bir adam. Yumuşak, iyi huylu, küçük bir çocuk gibi nazlı. Kimisinde de korkulur dedi Battala. Molla Duran Topal Ali'yi çağırdı. Ali şöyle otur hele, İnce Mehmet'i konuşuyorduk. Duydum efendi, doğru konuşunuz ikiniz de. Onu iyi tanıyorum, çocukluğundan bu yana. Bir iş yapmaya kalkıştı mı gözlerine önce bir çelik ışıltısı gelip yerleşiyor. İşte o zaman o ölümün ötesine geçiyor. İşte o zaman ondan korkulur. Benden de korkulur dedi Molla Duran Efendi. Biz onunla aynı demirdeniz. Anladım dedi Ali. İkinizi bir arada görünce hemen anladım. İkinizin de gözlerine o ışık geldi, aynı anda yerleşti. Ben bir karış kışlağı vermem deyince bu toprakları benden alacak yürekli bir kişi varsa gelsin de görüşelim deyince o anladı ki olmayacak. Ben de ona otlakiyeyi hediye ettim. Bir de onu kurtardığınız için size. Bir de Ali'yi bağışladı benim hatırım için. Belki Ali onun adamıdır, o başka. Ali onun dedikleri gibi düşmanı da olsa benim için bağışlardı. Bağışlardı dedi Ali kıvançlı. Size bir gizlim var ama adamım Ali'ye güvenemiyorum. Bilsem ki bu adam İnce Mehmet'in adamı rahat edeceğim. Bana sen güvenmelisin, İnce Mehmet de güvenmeli, benden de korkulur. Bunu biliyorum işte, sen hepimizden betersin. Siz ayda yılda bir ölümün ötesinde gezersiniz. Bana gelince ben her gün ölümün ötesindeyim. Benden ben bile korkuyorum. Ama İnce Mehmet'le sen bana güvenmelisiniz. Dinleyin öyleyse, birkaç gün önce eşkıya Kuzgun Bey'i bana haber salmış. Diyor ki İnce Mehmet'i ben öldürürsem beni bağışlatır da düze indirtir misiniz? Bu adam kafasına koymuş, bu işi yapacak. Ben ön ayak olmasam bile başkasına, Taşkın Halil Bey'e, Zülfiye, Murtaza'ya başvuracak. Onların da İnce Mehmet'ten o kadar ödleri kopuyor ki onun her istediğini kabul edecekler. Şimdi size söylüyorum, Kuzgun Veli Feleğin çemberinden geçmiş bir kişidir. 30-35 yıllık eşkıyadır. Yanında da gün görmüş turnayı gözünden vurur 8 kişisi var. Belki de gaflete getirip İnce Mehmet'i avlayabilir. İşte o zaman da ben kendim de ölmüş yenilmiş gibi olurum. Topal Ali de öyle olur. Ben onun ölümüne dayanamam. Bunu şakacıktan değil, daha yüreğimin kökünden söylüyorum. Bir çare. Sustu. Yüzü kararmıştı. Başını önüne eğdi, bir süre düşündü. Tek çare bunu İnce Mehmet'e ulaştırmaktır. Temkinli ol, üstüne gelen Kuzgun Veli'dir diye. O Kuzgun Veli ki pis bir adamdır. Öldürdüğü insan 50'yi geçer. Bunu ona kim ulaştıracak? Battala sen mi? İzci Ali sen mi? Ali ile Battala birbirlerine bakıştılar. Battala çabucak. Ben dedi, ben ona bu haberi ulaştırırım. Sağ ol Molla Duran Efendi. Senin de bize bir emrin olursa. Estağfurullah. Battala ayağa kalktı, yanına yöresine bakandı. Ali ağa, benim heybem nerede? Kapının arkasına getireyim mi? Zahmet olmazsa. Ali kapının arkasındaki halı heybeyi aldı getirdi onun önüne koydu. Battal ağa cebinden bir anahtar çıkardı halı heybenin kilidini açtı. Kilit üç kere çın etti heybeden büyüyecek bir külek çıkardı. Bunda arı sütü var dedi insanı gençleştirir. Arıların yuvaları en yüce dağın doruğunda bir çakmak taşı cam gibi bir kayanın kovuğundadır. İşte bu bal oradandır. Bir külek daha çıkardı. Bu da tereyağıdır. Bu yağı sen de iyi bilirsiniz. Üçüncü külek biraz daha büyüktü. Bu da mor peynirdir. Otlarla yapılır. Yalnız bizim yörükler yapmasını bilirler. Yiyince raihası 10 gün insanın bedeninden gitmez. Hoş, deli, eslik bir koku içinde dolaşır insan. Bir de her derde devadır. Bana izin. Molla Duran onu cümle kapısına kadar uğurladı, kucaklaştılar. İnce Mehmet'e haberi ulaştırmayı unutma. Bu gece. Ali onu bahçenin dışındaki yola kadar uğurladı. Battal ağa atın üstünden ona eğilip yavaşça, ''Sana yarın Müslüm çocuğu yolluyorum buraya. O İnce Mehmet'i neredeyse bulur.'' Molla Duran yatsı namazını kılmış duasını topluyordu. Aşağıdan biraz telaşlı gelen Topal Ali, ''Geldiler.'' dedi. ''Al getir.'' Kepenekli 3 çoban girdi odaya. Molla Duran ayaktaydı. Kuzgun Veli ile kucaklaştılar. Bu dünyada bir tek sana güvenirim Molla Duran. Malımı, mülkümü, karımı ve hem de canımı. Sen de çiğ süt emmiş bir insanoğlusun yaz. Sana şu insanlar içinde en çok güvenirim. Sen otur hele şu kepeneğini çıkar da sana çobanlık eşkıyalıktan daha çok yakışıyor. Öteki eşkıyalara döndü. Siz de kepeneğinizi çıkartın. Kuzgun Veli ötekiler kepenekleri üstlerinden atınca altından pırıl pırıl menevişli silahları çıktı. Göğüsleri çaprazlama fişeklikten gözükmüyordu. Dürbünleri, tabancaları, hançerleriyle dişlerine kadar silahlanmışlardı. Kuzgun Veli çok uzamış gitmişti. Bir zenci kadar yanık yüzlüydü. Yaşını hiç göstermiyordu. Molla Duran onu tanıdığı günden beri o hep 30'undaydı. 10. yıl affında İnce Mehmet'le birlikte affı kabul etmeyerek dağdan inmeyen eşkıyalardan birisi de oydu. ''Niçin düze inmiyorsun?'' diyen dostlarına, ''Daha yükümü tutmadım, birkaç kuruşla düze ineyim de Çukurova'da onun bunun oyuncağı mı olayım?'' demişti. O zamandan bu yana da soymuş, öldürmüş, yol kesmiş, evler basmıştı. 4 karı bir çiftlik almış, çiftliği atlar, soylu boğalar, koyun sürüleriyle doldurmuştu. Hepsi de kendisine benzeyen çok çocuğu olmuştu. Urfa'dan, Maraş'tan, Halep'ten, Malatya'dan, Kayseri'den bu yana birçok zenginin ocağına incir dikmişti. Artık yaşlılık geldi kapıya dayandı. Dinlenmenin de sırası geldi. Ölüme ne kadarcık günümüz kaldı ki Duran Efendi? Çok insan öldürdük. Duran kardeş, çok ocaklar söndürdük. Allah'a çok şükür çiftliğimiz de her şeyimiz de var. Sen benden iyi bilirsin. Sandığımızdaki altınları saymaya kalksak 3 gün 3 gece sürer sayması. Bundan sonra bir kör kurşundan gitmek de var. Şimdiye kadar kimse bize yaklaşamadı ama yaşlılığımızı anlayınca yaklaşırlar. 35 yıldır çete başıyım. Ölümü göze almazsan kimseyi ölüme gönderemezsin. Öldürme de öyle. Kocalım artık. Canı tatlılaşıyor insan kocayınca. Artık ölümü göze alamıyorum. Öldürmekte de yüreğim yumuşadı. Kolay kolay adam öldüremiyorum. Eskiden olsa insanı bir kasabın bir koyunu doğradığı gibi gözümü kırpmadan doğrardım. Çok da doğradım. Ölümü, öldürmeyi göze alamayanı da dağda yaşatmazlar, öldürürler. Ben tez günde dağdan düze inemezsem uzun yaşayamam artık. Beni öldürürler. Şu 2 kişi, bak başlarını önlerine eğmişler, öyle duruyorlar. İnsan insanın yüreğindekini her zaman okur. Onlar bilsinler ki benim içime en küçücük bir korku gelmiş yerleşmiş, bunlar beni bile öldürürler. Adamlar durumlarını hiç bozmadılar. Dizlerinin üstüne koydukları tüfeklerine sıkı sıkıya yapışmışlardı. Çünkü Kuzgun Veli de öyle yapmıştı. Ben kendimi iyi biliyorum. Benim içime korku düştü. Bir insana bir kurşun sıkarken de ellerim titriyor. Ben bundan sonra iflah olmam. Ben artık dağdan yüze inmeli, çiftliğime yerleşmeli, çoluk çocuğumun arasına karışmalıyım. Artık kuru toprakta da yatamıyorum, sırtım belim tutuluyor. Çiftliği kale gibi yaptım. Ben düze inince kimseye bulaşmazsam kimse bana karışamaz. Her şeyi düze inmek için her şeyi yıllar yılı ona göre hazırladım. Hiç olmazsa ölmeden önce birkaç yıl rahat yaşamak, bir arap ata binip şöyle korkusuz gece de olsa dolaşmak istiyorum. Bunu göremeyeceğim diye de korkuyorum. Bunun için çok insan öldürdüm, çok zulmettim. Hakkım değil mi birkaç yıl dinlenmek? Karanlık bir kuyu gibi derinde olan, gökyüzü düşmüş bir kuyu aydınlığındaki gözlerini Duran Efendi'nin gözlerinin içine dikti baktı. Ondan bir umar bekliyordu. Çarem sensin Molla Duran Efendi. Benim halimden bu kasabada yalnız sen anlarsın. Anamla Çukurova'nın sarı sıcağında başak topladığımız günleri, susuzluktan kavrulup da bir damla su bulamadığımız, sıtmalı, kurtlu, kan kesilmiş çeltik sularını içtiğimizi, ben anamla sıtmadan titrerken köylülerin bizi tarladan tarlaya kovaladıklarını. İki eski arkadaş uzun yıllar önce aşağı yukarı haftada bir iki kere ya dağda ya kasabada buluşurlar, dertleşirler, birbirlerine çocukluklarını anlatırlardı. Kuzgun Veli Molla Duran'ın acı yaşamına ağlar, Molla Duran'da ötekinin. Yalnız sen bilirsin, ölüm korkusuz bir tek günü yaşamak istiyorum. Bir tek geceyi güzel bir yatakta rahat uyumak istiyorum. Allah'tan daha fazla bir şey istiyorsam o koca Allah bin belamı versin. Sonra güldü. Bir şey daha istiyorum, hacca gidip Allah'ımıza günahlarımı da bağışlatmak istiyorum. Hacca birlikte gideceğiz, kavli kararımız öyle değil miydi? Hani aklında mı oraya Akdeniz kıyısına seninle birlikte giderken mübarek hacca gideceğimizi de birbirimize söz vermiştik. Sen o adamdan çok korkuyordun, Hüseyin Hoca'dan. Doğru, çok korkuyordum. Molla Duran Hüseyin Hoca'nın portakal bahçesinin içindeki evini eliyle koymuş gibi bulmuştu bunca yıl sonra. Hüseyin Hoca onu görünce önce deliler gibi sevinmiş, sonra da yüzü sapsarı kesilerek titremeye başlamış. Salt, o da bir kere beni öldürmeyeceksin değil mi diye sormuştu. Hüseyin Hoca çok zengin olmuştu. Portakal bahçesinin sınırını ta Akdeniz'e kadar götürmüş, birkaç tane de gemi almış Akdeniz'de yüzdürüyordu. Portakal ağaçları şım gibi çiçek açmıştı ve dünya kokudan deliriyordu. İki arkadaş hocayı almış, al köpüklü yüksek dalgalı büyük denizin kıyısına götürmüşlerdi. Son sözün hocam? Molla Duran'ın sesinin titrediği kuzgunun gözlerinden kaçmamıştı. Beni tan yerleri ışırken vuracaksınız. Böyle olacağını, senin bir gün geleceğini biliyordum. Anandan, çocuklardan bir haber var mı? Molla Duran karşılık vermedi. Sabaha kadar denizin sesini dinleyerek dingin beklediler. Tan yerleri ışılı ışıyacak. Molla Duran sapı fil dişi tabancasını çekti. Hüseyin Hoca'nın karşısına geçti. Daha var dedi Hüseyin Hoca. Tan yerleri az sonra ışıyacak. O kadar acele etme canım. Molla Duran elinde tabanca onun karşısında bir süre bekledi. Tamam mı? Bak ortalık ağardı. Tamam dedi Hüseyin Hoca. Yüzü kül gibi olmuştu. Molla Duran'ın tabancasından çıkan üç kurşun doğru gitti Hüseyin Hoca'nın yüreğine saplandı. Hüseyin Hoca'nın çok kanı aktı. Hoca son soluğunu verinceye kadar başında beklediler. Nasıl da soğukkanlı, hiçbir şey olmamış gibi tan yerleri ışırken öldürmüştün onu. Sonra da çiçekli bir portakal dalı kırmış, doya doya koklamıştın. Birlikte hacca gidip günahlarımızdan arınacağız. Arınacağız dedi Molla Duran Efendi. Şimdi senden isteyeyim, ben İnce Mehmet'i yakalamaya ya da öldürmeye geldim. Konuşurken Topal Ali'ye gözü ilişti. Bu mu dedi Molla Duran? Bu izci Topal Ali'dir, İnce Mehmet bunun kanına susamıştır. Geçen gün öldürüyordu Ali'yi, onun elinden zor aldım. Bana ne kadar güvenirsen ona da o kadar güven. Ben Topal Ali'yi bilirim diye güldü Kuzgun Veli, o da beni bilir. Topal Ali biraz yakına gelip ona elini uzattı. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk Ali kardeş, korkma, o İnce Mehmet'i öldüreceğim, dünkü çocuk o. İnşallah. İnce Mehmet'i öldürmek için bir tek şey istiyorum. O da bağışlanmam. Anladın mı Molla Duran Efendi? Anladım. Ben İnce Mehmet'i öldürdükten ya da yakaladıktan sonra elimde bana bir şey yapılmayacağı üstüne en büyük yerden bir söz kağıdı olacak. Bunun üstesinden gelirsen ben de sana... Haydi şimdi biz uyuyalım. Gün açılığa hayır ola. Molla Duran Efendi sabahleyin Taşkın Halil Bey'e giderken Topal Ali'den talimatını almış, çoban Müslüm de dağlara İnce Mehmet'i aramaya gidiyordu. Gece kasabanın ileri gelenleri Molla Duran Efendi'nin konağında toplandılar. Kuzgun Veli İnce Mehmet'i yakalamak ya da öldürmek için bu işi yaptığında onu affeden yazılı bir söz istiyordu. O da Arif Saim Bey'den. Zülfü, ben bu kağıdı sana iki gün içinde alır getiririm. Arif Saim Bey şimdi Adana'da, beni de çağırmış. Ben de sana böyle bir kağıdı validen alırım dedi Murtaza. Ben seni iyi tanırım. Gelsen bu işin üstesinden sen gelirsin. Ben de jandarma komutanından alırım dedi Taşkın Halil Bey. Askerler mert olurlar, hem de sözlerinin eli. Kuzgun Veli çetesi bir hafta sonra cebinde kağıtları Molla Duran Efendi'nin bahçesinden, suyun kıyısındaki ılgınlığın arasından İnce Mehmet'i aramak için dağlara çekiliyordu. Bundan kaymakamın, yüzbaşının, öteki hükümet adamlarının hiç haberi olmamıştı. Kuzgun Veli işini sağlama almak için bunu ağalardan, beylerden özellikle istemişti. İnce Mehmet'ten korkulur, ona göre kendini sakın demişti Molla Duran. Kuzgun Veli düşünüyordu. Acaba ne demek istiyordu Molla Duran? İnce Mehmet kimdi? Küçücük, zavallı, ağzı süt kokan, zorla eşkıyalığa itilmiş, tek başına dağlarda gezen, ne yapacağını bilemeyen bir kişiydi. Allah ondan razı olsun. Eğer o bu kasabalıları bu kadar korkutmamış olsaydı, yıllardır beklediği düze inme düşü gerçekleşemezdi. İnce Mehmet onun başına konmuş altından bir devlet kuşuydu. Onu öldürmek istemezdi ya, ne yapsın? O öldürülmek için karşısına çıkmış, bunun için ona devlet kuşu olmuştu. Ne kadar istemezse istemesin onu öldürecekti. Sevincinden uçuyor, kendi kendine türkü söyleyerek oynuyordu yürürken arada bir de. Gençliğinde de bir adam öldürdüğünde, yol kesip altın keseleri koynuna koyduğunda, ev bastığında da hep böyle keyiflenir, sevincine sınır olmazdı. Tez, tez günde öldürmeli bu İnce Mehmet'i, güzel çiftliğine yerleşmeliydi. O kadar çabuk yürüyordu ki öteki eşkıyalar, en gençleri bile arkasından yetişemiyorlardı. Kale boynunu bu minval üzere açtıktan sonra kuzgun beli geriye döndü. Bu böyle olmayacak çocuklar dedi, yürümekle ona yetişilmez hemen. Birer at bulmalıyız yukarıdaki Çerkezlerden. Öğleye doğru atlar hazırlanmış, çınarın dibinde onları bekliyorlardı. Bir dağları tutarlarsa gerisi kolaydı ve İnce Mehmet avuçlarının içindeydi. Bölüm 25. Bizi asacaklardı biliyor musun Mehmet dedi Ferhat Hoca. İyi ki yetiştin de kurtardın bizi. Tam 10 gündür bu Sarp Kuytu köydeydiler. Köye yalnız bir tek yoldan gelinebilirdi. O yol da çırılçıplak gözlerinin önündeydi. Yoldan karınca geçse köyden gözüküyordu. Köyde bir eski zaman kalesi kalıntısı, kalıntılarda da yabanıl aslan kabartmaları vardı. Buradaki bütün insanlar da Ferhat Hoca'yı tanıyor, onu seviyorlardı. Kimse bir şey söylemiyordu ya, Ferhat Hoca'nın her ne sebeptense burada birkaç yıl kaldığı belliydi. Mehmet Hoca'yı çok yakından tanıdığı için bu köyde hangi sebepten kaldığını merak bile etmiyordu. Yobazoğlu onlardan daha yolda nereye gideceğini, ne yapacağını söylemeden ayrılmış gitmişti. İnsanın bu kadar korkağı da... Ferhat Hoca en çok Yobazoğlu'na şaşıyordu. Diline pelesenk etmişti. İnsanın bu kadar korkağı da diyordu da başka bir şey demiyordu. Mehmet Ferhat Hoca ile birlikte olduğundan hem çok mutluydu hem de ona büyük bir güven duyuyordu. O gün bugündür de İnce Mehmet'le Ferhat Hoca'nın tartışmaları sürüyordu. Hoca, insanın yolunu Allah çizer. Allah benim yolumu çok eskiden çizmişti de ben anlamamıştım. Ben, sen eşkıyalı bırakıp gitsen de ben bu dağlarda kalacağım. Bunun bir mümkünü çaresi olmadığını anladım. Benim sonum kurşun. Bunu düşümde de gördüm. Hapisten kurtulacağımı, dağlara geleceğimi de düşümde görmüştüm. İnsan hem kendi yolunu kendi çizer hem de Allah çizer. Ben dağda kalmamak için her şeyi yaptım. Ama baktım ki alnıma yazılmış. Kaderin önünden kaçamıyorum. Dağda bir tek eşkıya kalmasa da ben dağda kalacağım. Böylesi benim için daha iyi. O sığındığım köyde Allah seni boş yere karşıma çıkarmadı. Hoca sonunda çok kesin konuşmuştu. Mehmet üstelemedi. Çoktan da atıcılık talimlerine başlamıştı. Her sabah erkenden kalkıyor, namazını kıldıktan sonra "Haydi in çocuklar, benimle gelen var mı?" diyor. Yanına kim takılırsa onunla köyün arkasındaki düzlüğe çekiliyor, atışlara başlıyordu. Bir de durmadan dağa tırmanıyor, yürüyor, koşuyordu. Mehmet hocanın her şeyine şaşırıyordu ya, onun atıcılığına hayran kalmıştı. Gözünün gördüğü neye nişan alıyorsa onu vuruyordu. Mehmet böyle bir nişancıyı ömründe ne görmüş ne de duymuştu. Köyde bir ay kaldılar. Mehmet anladı ki bu köylüler, yakın köyler hocayı bir ermiş eylemişler, onu kutsuyorlar. Sebebini de öğrendi. Ferhat Hoca kıtlık yılında 3 arkadaşıyla bu köye sığınmış, yol kesmiş, Kayseri'den, Develi'den, Sivas'tan, köylerden zengin evleri basmış, sürüler talan etmiş, getirmiş bu köylerin aç insanlarına dağıtmıştı. Gücünün yettiğince de buralardaki aç asker kaçağı sürülerinden onları korumuştu. İşte bundan dolayıdır ki Ferhat Hoca'nın buralarda yeniden gözükmesi düğün bayram karşılanmıştı. Mehmet, hocam dedi, tüfeğini onun önüne uzattı. Ben senin emrindeyim, çete başı sensin. Bundan önce olduğu gibi ben de senin çetenim. Köylüler mi söyledi bunu sana? Köylüler söylemediler, ben öğrendim. Ferhat Hoca onun öğrendiklerini, bura köylülerinin hiçbir zaman hiç kimseye söylemeyeceklerini biliyordu. Onun macerasını buralara geldikten sonra bir yabancıdan, saf bir çobandan, cin gibi Mehmet'in öğreneceğini de biliyordu. Bir gün sana her şeyi, bütün başıma gelenleri en küçük ayrıntısına kadar anlatırım. Al tüfeğini önümden, çetebaşı sensin. Alamam, kabul edemem. Al onu önümden, ben kimin çetebaşı olacağını bilirim. Ben de bilirim hocam. Hoca kızdı. Al onu yerden, eski köye yeni adet çıkarma. Çıkarırım. Başıma bela mısın sen? Belayım. O zaman arkadaşları çağıralım, hemen şimdi çete başını seçelim. Sen olduğun yerde kal, çocuklar gelin. Kasım'la Temir onları biraz ötede durmuşlar, izliyorlardı, yakına geldiler. Çete başını seçeceğiz, Mehmet'i isteyenler. Üçü de Mehmet'i istediler. Mehmet bu oldu bittiye bir düşte, bir yarı uykuda gibi küskün bakıyor, bir şey söylemiyordu. Üçü de silahlarını aldılar, götürdüler, Mehmet'in ayaklarının dibine koydular. Mehmet birden duygulandı, gözleri yaşardı. Hemen vardı Ferhat Hoca'nın elini kaptı, alnına götürdü. Köylüler olanı biteni görmüşler, duymuşlardı. O gece Mehmet'in onuruna büyük bir şölen verdiler. Yakındaki köyden davulcular, aşıklar, türkücüler, kavalcılar geldiler. Köyün ortasındaki alana büyük bir ateş yakıldı. Orman, kayalıklı yamaçlar sabaha kadar aydınlandı. Bir hafta sonra Mehmet, "Çok küflendik buralarda," dedi. Onun aklı fikri hep seyrandaydı. Bir gün önce seyranı alıp bilinmeyen yerlere, üstelik de portakal bahçelerinin olduğu deniz kıyılarına gitmek istiyordu. Bunun için de birazcık olsun paraya gereksinmesi yok muydu? "Çıkalım buradan, yalnız burasını unutmayalım, en kötü günlerimizde. Buranın köylülerini teker teker kesseler bizi kimse ele vermez." "Biliyorum, vermezler hocam. Burası bizim kalemiz." Köylüler kadın erkek çoluk çocuk onları aşağıdaki geriye kadar uğurladılar. Ferhat Hoca köylülerden ayrılıp tepeyi çıkınca gökte uçan kartallardan birisini gösterdi. "Mehmet," dedi, "şuna iyi bak, bu benim ilk avım. Eğer vurabilirsem talihim yaver gidecek." Tüfeğini kaldırdı, tetiğe çöktü, kurşunun sesinden kayalar yankılandı ve kartal tıngır mıngır gökten düşmeye başladı. "Demek ki talihim yaver gidecek." Hoca buradaki yolları, köyleri avucun içi gibi biliyordu. Akşama doğru bir küçük, ortasında tek parça kırmızı bir kayadan adacığı olan bir gölün kıyısına kurulmuş bir köye geldiler. Köylüler öteki köyden daha büyük bir sevgi, coşkuyla karşıladılar Ferhat Hoca'yı. "Hocam, seni ölmüş biliyorduk. Jandarmalar seni öldürmüşler diye çok haberin geldi. Çok şükür bugünümüze hocam," diye sevinerek onu karşıladılar. Hoca'ya kurbanlar kestiler, onları orada bir hafta ağırladılar. Gölde alabalık vardı. Ferhat Hoca bacaklarını çemreyip göle girdi. Eskiden olduğu gibi elleriyle kovuklardan çok alabalık yakaladı. Bu köyde çok güzel soylu atlar yetiştirirlerdi bilinen zamandan bu yana. Köyün atları Urfa'nın, Arabistan'ın soylu atlarından da daha ünlüydü. İnce Mehmet'in bindiği Ali Safa Bey'in atının ünü buralara kadar da gelmişti. "Kimi atlar böyledir, bir tezikmeye görsünler, onları kimsecikler yakalayamaz. İnsana düşman kesilirler, yangın onu çok korkutmuş. Bir daha ölünceye kadar kendine gelemez." Ferhat Hoca ile Mehmet'i iki katlı güzel bir eve konuk etmişlerdi. Ev gölün üst başındaki kayalığın ucundaydı. Aşağıdaki göl son maviydi. Ortasındaki kırmızı kayalığa tan yerleri ışıyıp da gün vurunca göl de o yörelerdeki ağaçlar, toprak, otlar da son kırmızıya kesiyor. Gün yükselince de kırmızı kaya ışıltılara boğulup göl maviliyordu. Hoca ile Mehmet yan yana serili yataklarında sabahlara kadar konuşuyorlardı. Mehmet soruyor, öteki karşılık veriyordu.